Ayrım 18.
Okullar açılıp yerleri okutmuşlardı ama pek az kişiye okuma yazma denilen ayrıcalığı verdikleri için toplumda bir ayrım ortaya çıkmasına sebep olmuşlardı. Üçüncüsü, Avrupalı şirketler ekonomiyi canlandırırken toplum düzenini sağlıksız bir biçimde bozmuş, Afrikalının bir takım gereksiz tüketim kalıpları edinmesine yol açmış, ayrıca kıtanın çok zengin olan doğal kaynaklarını alabildiğine sömürmüştü. Emperyalist ülke haberleşme, gezi ve ulaşma olanaklarını göreli olarak büyük ölçüde arttırmıştı ama bunları Afrika toplumunun gereksinmeleri göz önünde tutarak değil, kendi şirketlerinin yatırımlarını teşvik etmek ve verimli kılmak için yapmıştı. Dipnot 73, Fransız Batı Afrika'sından örnekler için Ateöv'ün kitabından sayfa 119'a bakınız. Görüldüğü gibi kıtaya göreli olarak gerçekten katkıda bulunan sömürgeci, madalyon ters döndürülünce bir takım önemli toplumsal, ekonomik ve psikolojik huzursuzlukların yaratıcısı olarak da ortaya çıkabiliyordu. Diğer yandan sömürgecinin bıraktığı kötü siyasal miras, Afrikalı genç devletlerin başına sürekli olarak dertler açacak nitelikteydi. Volta ve Çad gibi ülkelerin ekonomik olarak yaşayabilmeleri çok güçtü. Paternalist bir düzenden birdenbire iç savaşın muhakkak olduğu bir ortama bırakılıveren Kongo'da ekonomik kalkınma bir yana uzun zaman yiyecek ekmek bile bulunamadı. Ulusal birlik sorununu incelerken gördüğümüz etnik parçalanmalar içinde çalkalanan bu toplumlarda kolonici devletin pek az memur yetiştirmesi, bu memurların özellikle devlet yönetimine politikacı olarak katılması sonucu yerlerinin boş kalmasıyla sıkıntılı sonuçlara yol açtı. Kalkınmanın çok önemli bir üyesi olan yetişmiş insan gücü yok denecek kadar zayıftı. Bazı yerlerde yine her şeyi söküp götürerek genç devleti çok sarsan sömürgecinin paternalizmi yerlilerde kendini güvenliğini yerleşmesini önledi. Ekonomik bakımdan hepsinden önemlisi sömürgecinin kurduğu ekonomik sistem yeni devletleri dünya ham madde pazarının eline bıraktı. Dipnot 74, Menten sayfa 24-27. Özellikle bu sonucu nokta sömürgecinin Afrika'yı geliştirmek için değil, ham madde kaynağı ve ihraç pazarı olarak elinde tutmuş olduğu gerçeğiyle birleşince önem kazanmaktadır. Böylece genç ülkeler bağımsızlıklarını elde ettikleri anda sömürge ekonomisinin ağır yükünü de omuzlarında bulmuş oldular. Geri düzeyde bir üretim düzeninin ve sömürge ekonomisinin kötü mirasını taşıyarak kurulan genç Afrika devletleri daha iç düzeni kurmaya girişemeden kendilerini bir de geri kalmışlık sorununun içinde buldular. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan bu sorun Afrikalı aydınların çözüm getirmeye çalıştığı konuların başında geldi. Afrika'nın en az %80 nüfusu tarımla uğraşıyordu ama az gelişmişlikten kurtulmak için gerekli olan sermaye birikimi tarımdan sağlanan ürünlerin çoğunun iç tüketime gitmesi yüzünden gerçekleştirilemiyordu. Gerçi Gana ve Nijerya'da kakao, Kenya'da da kahve gibi bir takım ihracata yönelik ürünler vardı. Fakat Afrika ürettiğinin yarısını tükettiği için hükümetler vatandaşlarının beslenme düzeyini imal etmek, pahasına ihraç edilecek ürün yetiştirmek gibi bir seçenek karşısında kaldılar. Sömürgecinin getirdiği tarım politikası Afrika köylüsünün durumunu pek bir iyileşme meydana getirmemişti. Kenya gibi beyaz kolonların yerleştiği yerlerde üretim beyazların elindeydi. İhracata yönelik ürünler de Avrupa ülkelerinin gereksinmelerine, bu ürünlerin Afrika'da işlenmesi yani yerli bir sanayinin kurulmasına teşvik edilmedi. Ayrıca tek ürün ekonomisi sömürgeleri metropollere ve dünya piyasasına ekonomik açıdan tamamen bağımlı kırdı. Tarımı sanayiye dönüştüremeyen Afrika ülkeleri geri kalmışlıktan kurtulmak için kıtadaki büyük yeraltı kaynaklarından da yararlanamıyorlardı. Bir kez bu kaynaklar kıtada kötü bir biçimde dağılmıştı. Şanslı bölgeler ırkçı bir beyaz yönetimin egemen bulunduğu Güney Afrika'nın dışında sadece Zambiya ve Kongo'nun Katangası'ndan ibaretti. İkincisi bunları işletmek için büyük enerji, iş bilgisi, sermaye ve yetişmiş insan gücüne gerek vardı. Yetişmiş insan gücü belki de en fazla sıkıntısı çekilen üretim öğesiydi. Afrika ülkeleri ekonomik gelişme için gerekli olan sermayeden de iyice yoksun bulunuyorlardı. Bunun için Afrika'nın 1960-80 arası 200 milyar dolara, 1980-2000 yılları arasında da 900 milyar dolara gereksinmesi olduğu hesaplanmıştı ama Afrika'daki sermaye oluşumu bağımsızlıktan epey sonra bile yılda 4 milyar doları pek aşmıyordu. Dipnot 75, Kovan, sayfa 43-47. Bu ülkelerdeki siyasal durumun karışıklığı gibi nedenlere yabancı sermaye akımının azalması sorunu da vardı. Teknolojik gelişmeler sonucu Afrika ikliminde yetiştirilen maddeler, örneğin kauçuk, gelişmiş ülkeler tarafından yapay olarak üretilmeye başlanmıştı. Teknolojik uçurumun artması nedeniyle etnik bir sanayileşmenin başarılamaması üzerine ürün çeşitlendirilmesi zorlanmıştı. Dipnot 76, Skopje, sayfa 69-71. Bütün bu zorluklar karşısında Afrika ekonomisinin durumu Avrupa'ya bir gemi, yük, muz yollayıp karşılığında bir makine getirtmek şeklinde özetlenebilirdi. İdeolojinin potansiyel sorununa gelince tıpkı bağımsızlığın elden edilmesiyle ilgili olarak rastlamış bulunduğumuz açmaz burada da karşımıza çıkmaktadır. Aydınların ideolojisi mevcut sorun olan geri kalmışlığa bütün gücüyle çözüm yolu aramaktadır ama bu çabaları sırasında ve sonucunda ülkedeki sınıf farklılıklarının doğmasına pek mümkündür. Biraz aşağıda geri kalmışlıktan kurtuluş olarak göreceğimiz sanayileşme çabaları eninde sonunda politikaya ağırlıklarını koymak isteyecek farklı çıkar sahibi toplumsal öğeleri yaratacaktır. Bu yeni gruplar güçlenerek aydınların iktidarına rakip olmaya en büyük aday zaten her Afrika ülkesinde az çok filiz halinde bulunan burjuva sınıfıdır. Sanayileşme sayesinde toprakta ise ticarette, ticarette ise sanayi kesimine geçerek daha da güçlenecek olan bu sınıf aydın ve ideolojisi için gerçek bir tehlikedir. Afrika milliyetçiliği ideolojisi için tek tehlike bununla sınırlı kalmamaktadır. Bu sınıfsal bölünmelerin bir de kabile bölünmeleriyle çakışma sonunu diğer katmerli bir tehlike vardır. Aşağıda incelenecek olan Afrika sosyalizminin bir takım ülkelerde, örneğin Kenya'da da bir numaralı görevi sınıf farklarını ortadan kaldırmak değil, bu farkların ırk farkları ile çatışmalarını önlemektir. Dipnot 77, Mazruhi, Barrow Theory, sayfa 119. Zaten sömürge devrinden beri bir takım etnik birimler bir takım sınıflarla olmasa bile sınıf embriyolarıyla özdeş durumdadır. Örneğin Zolberg'in belirttiği gibi Gana'da kakao yetiştiricilerinin hepsi Aşanti değildir. Aşantilerin hepsi de kakaocu değildir ama Aşanti istekleriyle kakaocuların istekleri arasında sıkı bir bağlantı vardır. Sanayileşmenin ise bu eğilimi daha da hızlandıracağı ortadadır. Bundan dolayı aydınların ortaya attığı Afrika milliyetçiliği ideolojisi bu açmazı çözmeye büyük önem vermiş ve bir yandan ekonomik gelişme sorununu halletmeye uğraşırken diğer yandan da başka bölünmelerin ortaya çıkmasını önlemeye çalışmıştır. Bunu nasıl yapmaya çabaladığını silahların seçim başlığı altında göreceğiz. B. İdeolojik ekonomik modernleşme sorununa cevapları. Kurtuluş yolunun seçimi sanayileşme. Çok ciddi bir sorun olan geri kalmışlığa ideolojinin aradığı cevap gene şimdiye kadar sözünü etmiş olduğum modele uygun olarak toplumun gereksinmelerini ve aydının çıkarlarını tatmin edecek ve bağdaştıracak biçimde ortaya çıkmıştır. Afrika tarımsal bünyelidir. Oysa bu bünyeyle Avrupa'ya bir gemi yükümüz gönderip bir makine getirtecek geri kalmışlıktan kurtulmak, fakirliğe ve artan nüfus sorununa çözüm bulmak olanağı yoktur. Afrika'yı dünya ham madde pazarına, gelişmiş ülkelere ve teknolojik gelişmelere bağımlı olmaktan kurtarmanın yolu nesnel olarak sanayileşmedir. Diğer yandan sanayileşme, ideolojiyi saptayan aydınların da bir tabaka olarak çıkarlarına uygundur. Sanayileşmiş Batı ülkelerinden almış olduğu bilgileri kullanabilecek, sanayi toplumunda edindiği alışkanlıklarının ortamına kavuşacaktır. Aydınlar böylece daha iyi iş bulmak olanaklarını da elde edecektir. Sanayileşme eski seçkinleri iyice ortadan silecek ve yeni düzeni tek isteyen tabaka olan aydın daha da başat duruma getirecektir. Aydınların bir tabaka olarak çıkarlarını desteklemenin ve toplumun ekonomik bağımsızlığını sağlamanın yanı sıra sanayileşme aydınların demokrasi, eşitlik ve toplumsal adalet gibi bir takım ideallerini gerçekleştirmenin ve hayran oldukları daha iyi toplumu yaratabilmenin tek yolu olarak gözükmektedir. Bütün bunları sağlayacak olan sürekli ve kümülatif teknolojik gelişme sanayi toplumlarına özgürdür. Sanayileşinceye kadar bunları ummak boştur. Dipnot 78, Katuski, sayfa 46-48. Sanayileşme isteminin bir nedeni de bu kalkınma yolunun askeri kuvvetin temeli olmasındandır. Dipnot 79, Harry Johnson, The Ideology of Economic Policy in the New States, Johnson, sayfa 129. Fakat Afrika milliyetçiliği ideolojisini sanayileşmeye, sömürgecilikten kurtuluşunun son biçimi denilmeye hak verdirecek kadar önem vermesinin belki de en önemli sonucu bu noktada aydının oynadığı rolün milliyetçilik tarihi açısından son derece dikkat çekişi oluşudur. Dipnot 80, T. Terim, Dikara'da 1962 yılında kalkınma ve sosyalizm konusunu tartışmak için toplanan kolokyumda Francis Perks tarafından ortaya atılmıştır. Avrupa milliyetçiliklerini incelerken görmüş olduğumuz gibi Avrupa'da aydınlar toplumun ideolojisini liberalizmi oluşturmak bakımından önemli bir rol oynamış fakat sanayileşme aydın tarafından değil kapitalist tarafından başarılmıştı. Afrika'da daha doğrusu az gelişmiş ülkelerde aydın bu iki işi birden yüklenmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Dipnot 81, Katuski sayfa 49. Yaklaşımın seçimi, anti çoğulculuk ve yukarıdan devrimcilik. Ekonomik modernleşme amacına yaklaşımında aydını etkileyen birinci öğe Afrika toplumlarının içinde bulunduğu koşullardır. Afrika toplumları etnik bölünmelerle parçalanmış ve sermayeye yetişmiş iş gücü, teknoloji gibi birçok önemli üretim öğelerinden yoksun toplumlardır. Aydın'ın her şeyde örnek aldığı Batı toplumlarında da gelişme sanayileşme ile olmuştur ama Afrika'da Batı'nın gelişme koşulları yoktur. Her şeyden önce, her şeyden önemlisi, Batı'da sanayileşmeyi getiren sınıf olan burjuvazi çok zayıftır. Bu görevi yüklenecek güçte değildir. Bu durumda Afrika milliyetçiliğinin ideolojisi bu sınıfın eksikliğini kapatmak ve hızlı bir kalkınma yolu seçmek zorunda kalacaktır. İdeolojinin sanayileşme amacına yaklaşımını etkileyen ikinci öğe bu amacın sağlanmasının ortaya çıkaracağı açmazı yani sınıflaşma olasılığını önleme endişesi olmuştur. Sanayileşmeyi öyle bir biçimde gerçekleştirmelidir ki bu süreç aydına bir rakip yaratmasın. Bu endişe Nkrumah'ın ekonomik işler danışmanı tarafından en açık şekilde yazılmıştır. Nkrumah yerli iş adamlarının gelişmesine izin verdiği takdirde bunların kendisine ve partisinin prestijine rakip bir kuvvet haline geleceğini, bu nedenle böyle bir gelişmeyi durdurmak için her şeyi yapacağını söylemiştir. Dipnot 82, Grundy, sayfa 88'den National Liberation Council, The Rebirth of Ghana, The End of Tirana, Accra, Tema, Ministry of Information, sayfa 42. Tanzanya Başkanı Nyerere, yerli burjuvazi ortada çıkmadan sosyalizmi gerçekleştiremeyiz demektedir. Dipnot 83, Topuz, sayfa 140-141. Rakibin burjuvazi olması bu tehlikeyi daha da büyük diğer bir tehlikeyle pekiştirecek gibi gözükmektedir. Bağımsızlık mücadelesi sonucu ülkeden atılan ve ekonomik modernleşme yoluyla etkisinden tamamen kurtulmak istenen sömürgeci devlet, iktidarı alabilecek yerli burjuvazi zayıf olacağı için onun aracılığıyla tekrar geri gelecektir. İdeolojinin sanayileşme amacına yaklaşımını etkileyen üçüncü öğe kapitalist olmayan kalkınma fikirleri ve modellerinin varlığı olmuştur. Afrika ülkelerinin bağımsızlığı Türkiye gibi ülkelere oranla daha geç kazanmış olmaları bu ülkelere büyük bir avantaj sağlamıştır denebilir. Çünkü 1923 Türkiye'sinin önündeki kalkınma modellerinin hepsi de kapitalist ülkelerdir. Bunun tek istisnası olan Sovyetler Birliği de henüz sıkıntılarının en yoğun döneminden çıkmamıştır. Oysa 1960'larda bağımsız olan Afrika ülkelere Türkiye'nin o zamanlar çok az yararlanabildiği iki noktadan bol bol yararlanmak olanağı bulmuşlardır. Bunlardan birincisi sömürgelikten kurtulma ve ekonomik gelişme süreçlerinden kapitalist olmayan ülkelerin, özellikle sosyalist ülkelerin sağladığı maddi ve manevi destektir. Sovyetler Birliği özellikle Birleşmiş Milletler'le sömürgelerin bağımsızlığını desteklemiş, ekonomik yardım yapmıştır. İkincisi yeni Afrika devletleri önlerinde başarılı gelişme örneği olarak sadece kapitalist ülkeleri görmemişlerdir. Sovyetler Birliği gibi sosyalist ülkelerin benzer zor koşullarda başardıkları kalkınma örneklerinden ve bu örneklere temel olan Marksist fikirlerden yararlanmak olanağı bulmuşlardır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden başka Çin modeli de etkili olmuştur. Çünkü hem komünizmin çok merkezli bir duruma gelmesi Afrikalıların korkusunu gidermiş, hem yardım alacak yer çoğalmış, hem de Çin'in yapısı ve devrim stratejisi birer köylü toplum olan Afrika ülkeleri için Sovyetler Birliği'nden daha iyi bir model olabilmiştir. Dipnot 84, Worsley, sayfa 99-101. Bu olanaklar Afrika milliyetçiliği ideolojisinin seçimlerini daha bir rahatlıkla yapmasına ön ayak olmuştur. Kalkınma çabalarını tek elden yönetmeyi öngören anti-çoğulcu bir yaklaşım, gelişme yolunda yitirilecek zamanı ve kaynağı olmayan, olanakları zayıf Afrika toplumlarını daha çabuk amaca ulaştıracak, yukarıdan devrimci tutum ise zaten istenmeyen bir burjuvazinin yokluğunda ve kitlelerin ekonomik bilinç kazanmadığı bir toplumda devrimci devleti kalkınma amacını sağlamaya memur edecektir. Bu surette devletle birlikte aydınların da ekonomideki rolü açıktır. Silahların seçimi, Afrika sosyalizmi. Belli koşulların zorlanmasıyla doğan bu nitelikte bir yaklaşıma Afrika milliyetçiliğinin özünde ve temelinde yatan iki kaygı eklenince bu kurtuluş yolunu gerçekleştirme yönetimi olarak Afrika sosyalizmi adı verilen bir kalkınma yolu ortaya çıkmıştır. Bu kaygılardan birincisi kapitalizm ile emperyalizmin ayrıca sosyalizm ile milliyetçiliğin Afrikalıların kafasında özdeş olmasıdır. Afrikalı aydın modernleşme bu arada ekonomik modernleşme için Batı ülkelerini örnek almıştır ama bu amaca varmak için Batı'dan sakınması gerektiği bir an bile kafasından silinmeyen bir tehlike işaretidir. Afrikalıların savaşımı sadece kapitalist Batı ile olmuştur. Bu savaşım sırasında Afrikalı insanın özellikle aydının kafasında emperyalist ve kapitalist imgeleri iyice özdeş bir duruma gelmiştir. Geleneksel düzenin bozulmasından doğan toplumsal huzursuzluğun nedeni bu durumda yalnız sömürgeci değil aynı zamanda kapitalizmdir. Büyük tepki duyulan kapitalizmin tersi olan bir yol seçilmelidir ki insanın insanı sömürmesine, insanlar arasındaki eşitsizliğe, insanın insana bağımlı olmasına dayanan bir düzen olarak görülen bu sistemin kötülüklerinden sakınma olanağı doğsun. Kapitalist kalkınma yolunun bir reddedilme nedeni de bu sistemin özü olan maddeciliğin yani paraya önem vermenin Afrika'nın geleneksel değerlerine uymadığı ve bu sistemin gerektirdiği koşulların Afrika'nın yapısına yabancı olduğu kanısıdır. Üçüncü ve çok önemli bir neden de kapitalist sistemin izlenmesi halinde yerli kapitalist sınıfın zayıflığından ötürü sömürgeciliğin geri geleceğinden korkulması olarak ortaya çıkmıştır. Dipnot 85, Bernard Charles, sayfa 869-872. Diğer yandan dünyanın başka az gelişmiş bölgelerinde de rastlanan bir özdeşlik, sosyalizm ve milliyetçilik özdeşliği, Afrikalı milliyetçinin kalkınma aracı olarak sosyalizme yönelmesine yol açmıştır. Mazruhi'nin de belirttiği gibi Afrikalı aydının kafasında şöyle bir düşünceler sistemi oluşmuştur. Sosyalizm kapitaliste karşıdır. Milliyetçilik emperyaliste karşıdır. Fakat kapitalist ve emperyalist ya aynı adamdır ya da müttefiktir. Bu nedenle milliyetçilik ve sosyalizm Afrika'da ya da aynı ideolojidir ya da ittifak halinde iki ideolojidir. Dipnot 86, Mazruhi, Towards, sayfa 99. Kara Afrika'da milliyetçilik ve sosyalizm özdeşliği, sosyalist düşüncenin iki yönünden biri olan dağıtımcı yönünün ilkeleri olan hümanizm, sömürüye karşı olma ve eşitlikçiliğin geleneksel Afrika düşüncesine paralel olmasıyla daha da güçlenmektedir. Dipnot 87, Mazruhi, Towards, sayfa 98. Bu durumda Afrikalı milliyetçi kalkınma yöntemi olarak Afrika sosyalizmini seçmiştir. İkinci kaygı Afrikalıların mevcut rejimlerinden bağımsız olan özgün bir yol izlemek istemeleri olarak özetlenebilir. Afrika milliyetçisi kalkınmanın silahı olarak Afrika sosyalizmini seçmiştir. Ama bu nasıl bir sosyalizmdir? Bunun üzerinde biraz durmak gerekiyor. Afrika'nın milliyetçi önderleri nasıl kapitalizmi reddediyorlarsa belli başlı iki nedenden ötürü Marksizmi de olduğu gibi kabul etmeyi reddetmektedir. Bu nedenlerden birincisi Marksizmin özünde yatan sınıf kavgası kavramının Afrika milliyetçiliği ideolojisine ters düşmesidir. Daha önce birkaç yerde görmüş olduğumuz gibi aydının ortaya attığı ideoloji zaten Afrika toplumlarının nesnel bir koşulu olan sınıfsız yapıyı devam ettirmeye yönelmiştir. Oysa Marksizm yalnız bir toplumun değil, bizzat tarihin motorunun sınıf kavgası olduğu kavramına dayanmaktadır. Gerçi Marksizmin Afrika toplum koşullarına uymayan başka bir takım önerileri yok değildir. Örneğin Marksizm bir işçi sınıf ideolojisidir, oysa Afrika bir köylü toplumudur. Toplumun belirli ve zorunlu aşamalardan geçtiğini ileri sürer, oysa Afrikalı önderler bu aşamalardan en önemlisini atlatmak savundadırlar. Dipnot 88, Afrika'nın kapitalist devreye atlayabileceği görüşü için Potek'in The Ways of Development kitabına bakınız. Fakat bütün bu uyarsızlıklar sınıf kavgası kavramının Marksizm ve Afrika sosyalizmi arasında yarattığı sorun yanında önemsiz kalmaktadır. Aslında çoğu Marksist eğitim ve kültür almış olan Afrikalı milliyetçi önderler Afrika'da sınıfların varlığını reddediyor değillerdir. Fakat sınıf kavgası için aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Örneğin, farklı sınıfların varlığını asla yadsımam, kimse de yadsıyamaz. Fakat dediğim sınıf kavgasının Afrika'nın kurtuluşunda esas bir kaynak olmadığıdır. Ve hatta yeni doğan toplumlarda hangi sınıflardan bahsediyorsunuz? Sınıflar yadsımıyorum. dipnot 89, Dalkar Kolkuyomu, sayfa 82. Fakat bir insan diğerinden daha üstün oldukça sınıflar olacak ve zeka ölçütüne göre tanımlanacaktır. Bu sınıfların aralarında küçük çelişkiler olabilir. Fakat bunun belli bir politika ile önlemek mümkün müdür? Dipnot 90, İbit 99-100 gibi sözler bu gerçeğin anlatımıdır. Sosyalizmin tek olduğunu, bunun gibi bilimsel sosyalizm olduğunu söyleyen Nkrumah'a göre komünalist olan Afrika toplumunda sınıfların ortaya çıkması şimdiye dek olanaksız olmuştur. Şimdi de bu oluşumu ve sınıf kavgasını önlemek mümkündür. İleri derecede sanayileşmiş ülkelerde Marx'ın tahminleri çıkmamıştır. Kapitalizm aksine daha da güçlenmiştir. Bu sonuç Nkrumah'a göre metropoldeki proletaryanın burjuvalaştırılması, diğer bir deyimle işteki sınıf kavgasının uluslararası alana ihraç edilmesiyle elde edilebilmiştir. Böylece gelişmiş ve gelişmemiş uluslar arasındaki çatışma az gelişmiş ülkelerdeki sınıf çatışmasını yerine geçmiş olmaktadır. Dipnot 91. Kıvaya Nkrumah, Neokolonizm, The Last Stage of Imperialism, International Publishers, 1965, sayfa 255. İkinci olarak Afrika'nın sömürge geçmişi birçok noktada olduğu gibi Afrika sosyalizmi konusunda da ideolojinin niteliğini saptamaya önemli etkiler yapmaktadır. Bir kez Afrika milliyetçiliği ideolojisine ne kadar katkı yapmış olursa olsun, Marksizm Afrikalı için yabancılar tarafından ileri sürülmüş yabancı bir ideolojidir. Dipnot, Afrikalı Marksistler Marksist doktrinin şu üç noktasının ışığında ele alınmasını önermişlerdir. 1. Marx'ın düşüncesindeki kültürel referansların hemen hemen hepsi Batı tecrübesinden alınmıştır. 2. Batı proletaryasının ekonomik durumu az gelişmiş halklar farkındadır. 3. Dünya halklarının her türlü tecrübesini içine alacak kadar geniş olan bir doktrinin uygulanmasının dikkatle yapılması gerekir. Zenci yazar ve sanatçıların Roma'da 1959 Nisan'ında yaptıkları kongrede kabul edilen bildirinin sonuna ekli olan ve bir grup Marksist tarafından yapılan uyarının metni için Legmund'un kitabından sayfa 238'e bakınız. Bu nedenle şu anda Kara Afrika'da en radikal Afrika sosyalizmi uygulamasına sahne olan Tanzanya'nın önderi Julius Nyerere'nin bu rejime 1962'den beri verdiği ad Ujamaa'dır. Nyerere'ye göre Ujamaa, insanın insan tarafından sömürülmesi temeli üzerine mutlu bir toplum kurmaya çalışan kapitalizme de, bu mutlu toplumu insanlar arasındaki kaçınılmaz mücadele temeline oturtmaya çalışan doktrinler sosyalizme de karşıdır. Dipnot 92. Julius Nyerere, Ujamaa, The Basis of African Socialism, William H. Friedland, Carl C. Rosenberg, sayfa 246. Doğu Afrika'da genel olarak konuşulan ve sahil sözcüğünden kaynaklanan Swahili dilinde aile ruhu veya cemaat anlamına gelen bu kelimenin seçimi anlamlıdır. Böylece Nyerere hem kurumsal sorunlarla yüklü bir terimden kaçınmış olmakta hem de biz Tanzanya'yı yabancı bir ideoloji ithal etmiyoruz. İthal malı bir ideolojiyle kendi öz toplumsal modelimizi boğmaya da çalışmıyoruz sözlerinin belirttiği gibi milliyetçi ideolojinin saptanmasında Afrika tecrübesinin rolünü vurgulamış olmaktadır. Nyerere'nin anladığı sosyalizm hem kolonyalizme karşı savaş hem de geleneğe dönüşmektedir. Dipnot 93, Dimitri George Lefort, Le Monde Diplomatique, sayfa 26. Senghor, Dakar Kolokyumunda sosyalizmlerinin 100 yıl önce Marx ve Engels sosyalizmine benzemediğini, Rusların bile doktrini kendilerine göre değerlendirdiklerini, Afrikalıların Marksist kuramı özümledikten sonra Batı'nın en etkin ve en modern görünümlerinden Afrika gerçeklerine uyanlarını alacaklarını söylemektedirler. Çünkü Marx ve Engels antikolonyalist değillerdir. Biri tarih adına Hindistan'ın sömürgeleştirilmesini, diğeri antik sömürgeciliği savunmuştur. Dipnot 94, Dakar Kolokyumu, sayfa 12-13.